Ayrım 2, sayfa 23. Kutsal balıklar. Tam haftasında Urfa'dan ayrılıyorum. Yardımcım bir iki okulda kalan kitap sonuçlarını almaya gitti. Bavullarımız, kitap torbaları, her şey hazır. Otobüsün kalkmasına 2,5 saatten çok var. Bu arada zamanı değerlendirmek istiyorum. Daha doğrusu yazmak. Urfa'nın havasından, suyundan, yaşantısından gerektiğince yararlandım sanırım. Özgün anıları belleğimde kalabilir ama ben izlenimlerimi sıcağı sıcağına sana yansıtmak istiyorum. Olağanüstü öykülerle dolu bu tarihi kenti birkaç cümleyle anlatmak kanımca yetersiz olacak. Sıkılmayasın diye ilginç yönlerini özetleyeceğim yalnızca. Hititlerden bu yana Anadolu'da, Orta Doğu'da devlet kurmuş ulusların egemenliği altında kalmış Urfa. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'le Osmanlı yönetimine geçtiği söyleniyor Urfa'nın. 1535'te Bağdat savaş gezisine çıkan Kanuni Sultan Süleyman da bir iki gün konuk kalıyor kentte. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rakka eyaleti içinde bulunan bu güzel kent, Ruha denilen Arapça bir sözcükle anılıyorsa da Türkler bunu Urfa'ya dönüştürüyorlar. Bilimsel yönden kentin adı böyle oluşuyor. O zamanlar kentin ileri gelen kişilerin adlarının sonuna Urfalı anlamıyla Ruhavi ya da Rehavi sözcüğü eklenirmiş. Sözü gelmişken hemen ekleyeyim. Ün salmış kişilerden yalnızca şair Nabi'yi duydum. Birinci Cihan Savaşı sonunda önce İngilizlerin, sonra Fransızların 7 ay 25'er gün süren egemenliği altında kalmış Urfalılar. Fransızların Ermenilere tanıdıkları ayrıcalıklar sonucu 9 Şubat 1920'de ayaklanan Urfalılar silah, balta, kürek kazmalarıyla 2 ay süren bir kahramanlık savaşı vererek egemenliklerine yeniden kavuşmuşlardır. Bu pazar bahardan kalma bir gün yaşadık Urfa'da. Aykut'la birlikte kentin en önemli yerlerini gezme olanağını buldum. Köhne konutları, daracık sokakları, eğriş büğrüş, gelişi güzel taşlarla döşenmiş yollarıyla yüzyılların gizini saklıyor eski kent. Kuzeyden güneye doğru uzanan, 2 kilometreyi aşan, ağaçlandırılmış geniş cadde oldukça ilginç. Sanırım kentin en önemli yapıları, gidişi gelişi ayrılmış bu çağdaş yolun iki yanına yapılmış. Bu asfalt caddenin güney kesimi göl başına dek uzanıyor. Halk dilinde bu çevreye kutsal gezi yeri anlamında Ayn-ı Zeliha adı verilmektedir. Birkaç basamak çıktıktan sonra tabanı taşlarla döşenmiş geniş bir avluda bulduk kendimizi. Adlarını anımsayamadığım gömütlerin önünden saygıyla geçtik. Biraz ötede Halil Rahman Camisi bulunuyordu. Urfa Kalesi'nin dibine gelmiştik gayrı. 50-60 metre ileride Hazreti İbrahim'in doğduğu söylenen mağara bulunuyordu. Ara ara gelen halk bu kutsal yerlerde Tanrı'ya yakarıyordu. Mağara dedim de usuma geldi. Kentin 2-3 kilometre ilerisinde Tanrı'ya inancı dayanıklılığı ile halk arasında ün yapan Hazreti Eyüp'ün de bir mağarası olduğu söyleniyor. Aykut'un coşkuyla anlattığı gözlemleri sıraya koymaya çalışıyorum. Birkaç adım ilerledikten sonra kutsal balıkların yaşadıkları gölcüklerin yanına gelmiştik. Dikdörtgenimsi ya da yumurtamsı bir biçimde görünen biri büyücek, öteki küçücük, iki gölcük, ikiz kardeş gibi duruyorlar yan yana. Dilersen boyutlarını da yazayım. Havuz biçimine dönüşen gölün boyutu 30'a 150, küçüğünün ise 30'a 50 metre olduğu oranlanıyor. Birinin ortasında küçücük bir adacığı da var. İki kalastan oluşan köprüyle geçiliyor adaya. Bu köprüden geçtiniz mi, yaşam boyunca tüm engelleri yendiniz demektir. Geçici de olsa inanmak güzel şey. Konunun en ilginç yanı, bu iki gölcükte yüz binlerce kırmızı balık özgürce yaşamaktalar. Ekmek elden su gölden deyiminin gerçek anlamını bu balıkların yaşantısında görmek olağan. İnsanın imreneceği geliyor. Onları tutmak günah. Halkın inancına göre kutsal balıklar bunlar. O denli çok ki suyun üstünde yüzüyorlar sanki. Çırpınışlarından oluşan sesleri uzun bir süre dinledim. Çömelip tutmak istediğimde Aykut, "Ne yapıyorsun ağabey, çarpılırsın," diyerek beni güldürdü. Yerli gezmenler balıkları pişirilmiş nohut, fasulye, mercimekle besliyorlar. Burası Hazreti İbrahim'in ateşe atılıp gül bahçesine dönüştüğü yer. Gölcükler o zamanlar oluşmuş. Urfa Kalesi'nin tam dibindeyiz şimdi. 60-70 derecelik dik bir eğilimle değişik biçimde kayalardan oluşmuş bir tepeye yükseliyor yanı başımızda. Sanırım yüksekliği 150 metre var. Yolunu bilmemekle birlikte patika yollardan, kayaların üstünden, aralarından tepeye doğru tırmanıyoruz Aykut'la. Arada bir dinleniyoruz. Coşkusunu gizleyemeyen Aykut, aman abi çok dikkatli ol, korkunç bir uçurum var altımızda. Ben o yana hiç bakamıyorum, dengemi yitiririm diye korkuyorum. Bir yuvarlanırsak paramparça oluruz, diyordu. Bilmiyordu ki ben böyle korkulardan yoksundum. Çünkü korku veren uçurum beni etkilemiyordu. Gerçekten de öyle bir görmez sanık da olsa yüksek aşamalı bir yönetici karşısında hiç çekinmeden konuşabilir. Görenlere göre çok yüksek, dar bir köprüden daha kolaylıkla düşmeden geçebilir kanısındayım. Yolun korku, coşku veren kesimini atlatınca Aykut derin bir soluk alarak ''Tanrı'ya çok şükür ölümden kurtulduk.'' dedi. Sonra geriye dönerek uzun uzun baktı. ''Ağabey, uzaktan Urfa o denli güzel görünüyor ki nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yüksekten çekilen güzel bir kent resmi gibi görünüyor.'' Aykut'un betimlemeye çalıştığı Urfa'nın tepeden görünümünü imgelemle yaşatmaya çalıştım. Yeşillikler arasında kırmızı kiremitli, beyaz badanalı, irili ufaklı konutlarla ince, kısa, eğri yolları, düz, geniş, uzun caddeyi canlandırdım gözlerimin önünde.'' Yarattığım görünümün güzelliğini bozmamak için konutların üstlerinde kiremit, bahçelerinde yeşillik var mı diye sormadım. Kale kapısından geçtikten sonra bir süre yokuş çıktık. Kale duvarları 5-600 metre gelen dikdörtgenimsi bir düzlüktü burası. Üç yanında kısa bir arayla örülmüş taş duvarlar zamanla toprağa gömülmüştü. Ancak uçurumun kıyısına yapılan duvarlar benim ilgimi çeken göllere bakan kesimindeki iki taş dikme oldu. 15 metreye değin bir aralıkla yapılan bu iki dikme, yontulmamış iki kalem gibi dimdik duruyordu imgemde. Sanırım çapları 1 metre 80 santim vardı. Boyutları 50 santim olup üst üste konan düzenli taşların aralarına sırayla dişler konulmuştu. Tepesine çıkmak için bazamak görevi yapacak nitelikteydi bu dişler. Bizimle birlikte dikmeleri inceleyen iki yerli gezmen vardı yanımızda. Yuvarlak biçimde olan bu taş yığınını üç kişi ancak kollarımızla sarabildik. Dikmenin çapını da kollarımızın uzunluğundan hesaplamıştım. Taş aralarındaki dişlerin sayısının da 30 olduğunu söylediler. Böylece dikmelerin yüksekliği 15 metreye yakın oluyordu. Gezmen arkadaşlardan biri halk dilinde yaygınlaşan bir öyküyü anlattı. Bir zamanlar Urfa'da bir kadayıfçı varmış. Baklava tepsisini başının üstüne koyarak çıkarmış bu dikmeye. Baklavayı tümüyle yedikten sonra boş tepsiyi başının üstüne koyarak düşürmeden aşağıya inermiş. Üstelik adamın ayağı topalmış. Örgen eksikliğinin oluşturduğu bu beceriyi kanıtlayan öyküye hep birlikte güldük. Kim ne düşünürse düşünsün bu olasılığa usumda gerçek payı verdim. Urfa'nın olağanüstü öykülerinden birine daha değineceğim. Bizim oralarda bırak şu Nemrut yüzlü adamı derler ya, Tanrı'nın varlığına inanmayan Kral Nemrut yaşantısını burada sürdürmüş. Samilerin, İbranilerin atası olan Hazreti İbrahim'i dini inancı yüzünden yakalatıp yaktırmak istemiş. Çevrenin ormanlarından kestirdiği odunları söz konusu ettiğim gölcüklerin olduğu yere yığdırıp yaktırmış. Dikmelerin tepesine bağlanan iki kalın halatın ortasına koydurduğu salıncağı da Hazreti İbrahim'e oturtmuş. Mancınık adı verilen ilkel bir aygıtla onu alevlerinin içine attırmış. Ne var ki Hazreti İbrahim Tanrı'nın buyruğuyla gül bahçesine dönüşen bu ateş yığınının içinden ellerini kollarını sallayarak geçip gitmiş. Bu özgün oluntu karşısında şaşırıp kalan Nemrut sonunda burnuna kaçan bir sinek yüzünden can vermiş. O zamanın bazı doktorları burnunda sinek değil ur olduğunu söylemişler. Nemrut bu durumda Urha, Urha, Urha diye günlerce söylenmiş. Bir söylentiye göre Urfa adının Urha sözcüğünden oluştuğu da ileri sürülmektedir. Kuşkusuz ki bu açıklama bir masaldan öteye gidememektedir. Bu konuları okurken içinde bir bungunluk oluştu mu bilmem. Sen istedin, ben yazdım. Görevim duyduklarımı, izlenimleri yansıtmak değil miydi? Oysa Urfa'nın eşsiz görünümünü sağlayan bu kale, kent için yetkin bir park, yerli yabancı gezmenler için özlenen bir çay bahçesi, gazino olabilir. İçimden böyle geçti nedense, ileride o umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle. Neredeyse Aykut kapıyı çalar. Birkaç tümceyle kentin sosyal ekonomik durumundan söz etmek istiyorum. Kırsal bölgelerdeki toprak ağalarının tutsağı durumunda kalan köylüler gibi kent içindeki halkın yoğun bir bölümü yoksul. Genellikle hayvancılıkla uğraşılması Urfa yağına ün kazandırmış. Az da olsa sokaklarda çarşaflı kadınlarla kadınımsı giysiler giymiş erkekler göründüğünü söyledi Aykut. Devrimlerimizin yeterince evrimleşmediğine üzüldüm. Yurdumuzun hangi köşesi olursa olsun bağnazlığın tümüyle sona ermesi gerekmiyor mu? Atam izindeyiz sözcüklerini dilimizle yinelemek yerine tutumlarımızla, devinimlerimizle kanıtlamalıyız. Bir çuval pirincin içinde kalan taş, tek de olsa bir gün içimizden birini üzecek, tedirgin edecektir. Koşarak gelen Aykut'un ayak seslerini duyuyorum. Sana Urfa'dan esenlikler, bize de iyi yolculuklar sevgili dost. Otobüs yolculuğu. Otobüse bindiğimizde akşam çoktan olmuştu. Aralıklı yağan yağmur bazı yerleri ıslatmış, bazı sokaklarda çamurlar oluşturmuştu. Ayakkabıların taşlara sıkıca vuran yardımcım, "Of!" diyerek yanıma oturdu. Kesik kesik soluk alarak, "Hava çok soğuk, torbaları, bavulları bagaja yerleştirirken oldukça zorluk çektim," diyordu. Onun sözünü yanıtlamak, gücüne güç katmak için, "Gençler yorulmaz," dedim yalnızca. Koltuğumun arkalığını geriye doğru iterek iyice yerleşmeye çalıştım. Aykutsa kapısını örtüp kornasını çalan sürücüye, "Arabanın radyosu yok mu? Yolumuz kaç saat sürer?" gibi sorular soruyordu. Elimdeki sigaranın son dumanlarını ciğerlerime doldurup boşaltırken, başımı arkaya yaslayıp sana yazacaklarımı düşünmeye başladım. Bu arada Aykut'un bir iki sorusunu yanıtlamadım. Uyuduğum kanısına varmış olacak ki, kendi kendine türküler söylemeye başladı. Sürekli motor gürültüleri arasında kendimi kendimle baş başa bıraktım. Bu 5 saatlik yolun başka biçimde geçmesine olanak yoktu. Ama sana verdiğim sözün tümüyle yerine gelebilmesi için bu gezi öyküsünün başına dönmekliğim gerekiyor. Konutun önünden arabaya binişim pek dokunaklı olmuştu. Eşimin gözleri buğulanmış, elimi öpen oğlum üzgün bir durum takınmıştı. Babamın ak sakallarından öperek, "Haydi Allah'a ısmarladık, sağlıcakla kalın," dedim. Trene bindikten sonra gezinin her zamanki havası çevremi sardı. Aldım çantamı elime, çıktım gurbetin iline, türküsünü mırıldanarak Aykut'la şakalaşmaya başladım. O ilk olarak gurbete çıkmanın coşkusu içindeydi. Gideceğimiz illerin nereler olduğunu soruyor, o kentleri imgesinde canlandırmaya çalışıyordu. İçimden, "Sen de bıkarsın, bıraktığım bu kenti büyük bir özlemle ararsın," diyordum. O gece Karabük'te kalarak, ertesi gün erkenden Ankara'nın yolunu tuttuk. Çok kez geçtiğim bu yolu uykuyla tamamladım. Büyük garajda indikten sonra karşımıza çıkan Gaziantep otobüsüne hiç düşünmeden bindik. Uzun, asfalt Adana yolunda yardımcım kaygıyla iki yanına bakıyor, bana ilgisini çeken ilginç görünümleri anlatmaya çalışıyordu. Çevre kararırken her ikimizin gözlerinde uyku belirmiş, birbirimize yaslanarak uzunca bir süre uyumuştuk. Külek boğazını uykulu gözlerle geçen Aykut, iyice görüp izleyemediği için çok üzüldü. Gece saat 23'te Adana'ya indik. Bizi oradan başka bir minibüse bindirdiler. Sanırım yeterli olmamıştı yolcular büyük otobüs için. Devinimlerinden özengen olduğu anlaşılan bir sürücüyle Gaziantep'e doğru yol aldık. Sabahın saat 4'üne doğru araba birden durmaz mı? Uykulu, yorgun gövdeyle araba içindeki 8 yolcu sürücüyü soru yağmuruna tuttuk. Minibüs bir türlü yürümüyordu. Motoru çeşitli yerlerinden karıştıran sürücü aksaklığı bir türlü bulamıyordu. Ön sırada oturan orta yaşlı bir yolcu sürücüye seslenerek, "Arkadaş boş yere uğraşma, arabanın benzini kalmamış. Ben eski bir sürücüyüm, ne zamandır seni izliyorum, bu denli kolay bir aksaklığı anlayamadın," dedi. Yanılgısını bir türlü onaylamak istemeyen sürücü arkadaşla tartışmaya başlayınca biz de araya girdik. "Kardeşim, kusursuz kişi olmaz. Dokuncanın neresinden dönersek o denli yararlıdır. Bizleri bir an önce bu dağ başından kente ulaştırmak görevinse, şu geçen arabalardan yeterince benzin sağlamaya çalış da yola koyulalım," dedik. Gelip geçen arabaların çoğu dur ya da yardım isteklerimizi görmezlikten geliyorlardı. Özellikle mazotlu olan bu arabalardan benzin sağlanamadı. Bu durumda sürücü benzin bulmak ereğiyle bir arabaya binip gitti. Dışarısı oldukça soğuktu. Arabanın içinde kısa öyküler, ilginç fıkralar anlatarak bir iki saat oyalandık. Bölgeyi yakından tanıyan yolculardan biri bu yol üzerinde yapılan eski soygunlardan söz etti. Özdeş olay şu an bizim de başımıza gelse ne yaparız diye düşünmeye başladık. Her birimiz değişik korunma yolları bulduysak da en uygun savunmanın elleri yukarı kaldırmak olduğunu onayladık. Aykut, benim tatlı canımdan gayrı bir şeyim yok diyor. Bense bavulumdaki daktilo ile radyomun alınıp götürülmesinden tasalanıyordum. Gereksiz direnmesiyle zaman yitiren sürücü, benzin dağıtım yerinden döndüğünde tan yeri çoktan ağarmıştı. Gece yolculuğunun bu acı anısını belleklerimize yerleştirirken, gaza basan sürücü, "Haydi arkadaşlar, hepimize geçmiş olsun," dedi. Bir saat sonra Gaziantep garajına sağlıcakla gelmiştik. Yol arkadaşlarından birinin öğütlemesiyle yeni açılan temiz bir otele yerleştik. Adıyla bağdaştığını kanıtlayan Pamuk Palas Oteli'nde bir aya yakın kaldık. Sevgili dostum, bu geçmiş günlerin anılarını sana sıralamak, açıklamak pek zor olacak. Acı tatlı bu anıları sıra gözetmeksizin gelişi güzel anlatacağım. Biliyorum ki sen renksiz, kokusuz çiçeklere benzeyen bu anıları bir demet yapıp değerli vazonda yıllarca saklayacaksın. Yazmak için bana yürek gücü veren ilgilerine ne denli teşekkür etsem azdır. Gaziantep. 15 Kasım pazar günü sabahtan akşama dek uykuyla geçti. Yorgunluktan, uykusuzluktan başımızı kaldıramamıştık. Ertesi gün dinlenmiş bir vücutla kalktık yatağımızdan. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir belge alarak okulları dolaşmaya başladık. 28 ilkokulla 11 orta dereceli okul gözlerimde büyüyordu. İşe ilk başlayan bir çaylak gibi kaygılanıyor, coşku duyuyordum. Otelimize pek yakın olan Cumhuriyet İlkokulu'nun gösterdiği ilgi güvenimi artırdı. Her zaman böyle olurdu. İlk başlangıçta nedense bir zorluk çekerdim. Gerek okullara gerekse kente yavaş yavaş alışmaya başladık. Okul çevrelerindeki dille halkın anlatımı arasındaki ayrım oldukça seziliyordu. Dudaklarını sağa sola yeğenikten kaydırarak "Ne ettin ağam?" gibi sözleri önceleri pek çok yadırgamıştık. Lokantalarda pişirilen yemekler çoğunlukla acı yapılıyordu. Her masada tabak tabak kırmızı biber bulunuyordu. Yemeklerimizi söylerken özellikle acısız olmasını öneriyorduk. Yoksa kırmızı biberle dolu bir yemekle karşı karşıya gelmek içten bile değildi. İnsanoğlu nelere alışmıyor ki? Suyuna alıştığımız, havasını soluk alıp verdiğimiz gibi 25 günümüzü burada erinç içinde geçirdik. Bulgur, çekilmiş etin, baharatın karışımından oluşan çiğ köfteler, ince bir hamurun üzerinde pişirilen, yağlı kıymalardan yapılan lahmacun adı verilen pideler yedik. Her bölgenin kendine özgü geleneksel özellikleri bulunuyor. Bir akşam otelin penceresinden caddeyi gözleyen Aykut, kulağımı dolduran gilgili seslerini şöyle anlattı. Bir düğün topluluğu olsa gerek ağabey. Önde şalvar giymiş bir gelin gidiyor. Arkada ellerinde fener tutan kadınla erkek bulunuyor. Sonra özel bir biçimde giyinmiş genç bir erkek salt olarak yürüyor. Sanırım bu damat olsa gerek. Onun ardından erkekler topluca ilerliyorlar. Bu konunun biraz daha ayrıntılarını öğrenmek istediğimde otelci kardeş, düğün yapan ailelerle yakınları konutun bahçesinde ya da kapalı bir yerinde kadın erkek el ele tutuşarak içtenlikle oynarlar. Bu güzel günü daha iyi değerlendirmek amacıyla kıvanç dolu devinimleriyle katkıda bulunurlar. Karadenizli olmanız dolayısıyla bu görünüme horon tepme de denebilir, dedi. İçkiye, eğlenceye düşkün olan halk için kent içinde 8-10'a yakın gazino, bar bulunduğu söyleniyor. Gidip görmediğim için bu konuda kesin konuşamıyorum. Bunun yanı sıra bir bölüm halkın çok zengin, bir bölümünün ise yoksul olduğu söylenebilir. Anladığıma göre çalışma yaşamında olduğundan daha çok güçlüler. Denebilir ki 7'sinden 70'ine dek herkes çalışıyor. Çalışma, iş yerlerinin sabahın erken saatlerinde açıldığına tanık olduk. Özdeş iş yerlerinin ikindiden sonra kapatılmaları dikkati çekiyordu. Böylece halkın çalışma ile dinlenme saatlerini oranladıkları anlaşılıyordu. Küçük sanat dallarında özel kişilerin açtığı yapım evlerinin üretici durumda bulunuşu yüz güldürüyordu. Çarşı içinde ilgi çeken bir kaynaşma göze çarpıyordu. Aykut'un en iyi yönlerinden biri de geçtiğimiz caddeler üzerindeki yazılı her şeyi okuyup açıklamasıydı. Düzeneğini kafamda tasarlamaya çalıştığım kenti ben de sevmeye başlamıştım. İşimiz bittiğinde her akşam başka bir çevreyi izliyor, dolaşıyorduk Aykut'la. Ünlü yer fıstığı ile evrenin ilgisini çeken Gaziantep adının kökü Arapların verdikleri Aintab ismidir. Ama halk kısaca Antep demiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İngilizler, sonra Fransızların egemenliği altına giren Gaziantep, yapılan ezinçlere dayanamayarak 1 Nisan 1920'de ayaklanmış, 10 ay 6 gün süren kahramanlığı ile dünya devletlerinin beğenisini kazanan bir özgürlük savaşı vermiştir. Böylece 6 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kente gazi aşaması sunulmuştur. 150 bin nüfusu ile her yönde gelişen bu koca kenti ayrıntılarıyla anlatmak pek zor. Hemen her bölgesine otobüsler çalışıyor. Nereye gidersen git 25 kuruş. En güzel yanı belediyenin otobüslerde ayrıca bir biletçi bulundurmaması. Her kişi sürücünün yanındaki kumbaraya 25 kuruş atıp önden binip arkadan iniyor. Bu yöntem özellikle hoşuma gitti. Birkaç yıl önce aynı tutuma Aydın ilimizde de rastlamıştım. Ucuza sağlanan bu yolculuk hiçbir vatandaşı düzmeciliğe saptırmıyor. Dolayısıyla sürücüler de gereken dikkati elden bırakmıyorlar sanırım. Birinci Dünya Savaşı'nda başarı sağlayan sömürücü devletlerden biri, bir süre için Antep'i de ele geçirmişse de, ulusal duygularla birleşip kükreyen soydaşlarımızın direnmeleriyle irkilmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'na kendi çabalarıyla ulusal bir güç katmışlardır. Bu parlak, usları durduran başarı, Büyük Ata'nın gözünden kaçmamıştır. Gerek onun isteği, gerekse Büyük Millet Meclisi'nin onayı ile Antep iline gazi ünü verildiğini herkes bilir. Şu anda burada soluk alıp verirken bu soylu kişileri yürekten kutlamak geliyor insanın içinden. Şehit Kamil Okulu'nda öğretmenlerden elde ettiğim bilgi tüylerimi diken diken etti. 14 yaşındaki Kamil, anasının peçesini kaldırmak isteyen düşman subayına karşı çıktığında süngüyle şehit ediliyor. Bu çirkin acı olay tüm Anteplilerin ayaklanmasına yetip artıyor. En gencinden en yaşlısına dek tüm Antepli kazma kürek, balta keser, bıçak silah ne varsa ellerine geçirip düşmanın karşısına çıkıyor. Kökeni yüzyıllara dayanan ulusal güç kısa bir süre içinde düşmanı kentten dışarı atıyor. Bıyığı terlememiş 14 yaşındaki Kamil'le Kilis yolunda şehit olan genç subay kahraman Şahin'i Gaziantepliler hiçbir zaman unutmamaktadırlar. Bağımsızlığımız, özgürlüğümüz uğruna canlarını seve seve veren bu şehitlerin ruhları mutlu olsun. Vatandaşlarımızın yüreklerinde yaşayan bu ulusal özgürlük tutkusu her Türk gibi benim de onurumu yükseltti. Sağ olsunlar, var olsunlar.